Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Mehmen 1399, Hicri Kameri 6 Recep 1442 ve Miladi Takvim'de 18 Şubat 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde biyolojik tehditler, Nehcül Belaga öğütleri ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin nükleer anlaşma ile ilgili yaptığı konuşmada konuşmanın yararı yok. Bu defa sadece pratiğe bakıyoruz. Karşı taraftan pratikte bir uygulama görürsek biz de adım atarız dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani nükleer anlaşmanın korunmasının tek yolunun Amerika'nın gayri insani ambargoları kaldırmasıdır dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'ı ziyaret edecek. Öte yandan Amerika nükleer anlaşmayla ilgili bütün taahhütlerin masada olduğunu bildirdi. İran aşısı mutasyona uğrayan İngiliz koronavirüsüne karşı tam etkili. Suriye ve Siyonist rejim İsrail arasında esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi nükleer anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada konuşmanın yararı yoktur. Bu defa sadece pratiğe bakıyoruz. Karşı taraftan pratikte bir uygulama görürsek biz de uygulayacağız. Bu kez İslam Cumhuriyeti sözde ve adle tatmin olmayacak dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün Hicri Şemsi 29 Mehmen Tebriz halkının kıyamının yıldönümü dolayısıyla yaptığı video konferansla Doğu Azerbaycan vilayetinde halka hitaben yaptığı konuşmada biz iyi konuşma ve vaatler çok duyduk. Ancak pratikte bunlar çiğnendi ve karşıtı yapıldı diye belirtti. Emperyalizmin İnkılap ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlığının esas sebebini unutmamak gerektiğini belirten Ayetullah Hamine'yi, onlar insan hakları, İslami kurallar, nükleer, füze, bölgesel ve diğer meseleler gibi farklı bahanelerle komplo ve husumetlerini gösteriyorlar ifadelerini kullandı. bölgesel bir güç haline gelme ve askeri savunma alanında güçlenmenin İslam İnkılabı'nın kazanımlarından olduğunu belirten Ayetullah Hameneyi, Amerika ve Siyonist rejim ve bazı Avrupalı ülkelerin çeşitli komploların esas nedeninin inkılabın ileri doğru hareketi olduğunu, millet ve yetkililerin gücünün bu komploları etkisizleştireceğini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa'nın gerçekten kapsamlı ortak eylem planı, nükleer anlaşma ve onun hedeflerini korumak istemesi durumunda bunu fiilen ispatlaması gerektiğini belirterek, nükleer anlaşmayı korumanın tek yolunun Amerika'nın gayri insani ambargoları kaldırması olduğunu söyledi. Nükleer anlaşmaya yeni konuların girmesi mümkün olmadığını belirten Ruhani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan nükleer anlaşmanın belli çerçevesi var ve bu anlaşma İran ve dünyanın büyük 6 ülkesinin ortak çabalarının sonucudur ve değiştirilemez dedi. Ambargoların devam etmesi ve tarafların taahhütlerine bağlı olmadan COEP'in devamının mümkün olmayacağını belirten Ruhani, nükleer anlaşmanın korunmasının tek yolunun Amerika'nın yasa dışı ve gayri insani ambargolara son vermesi ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi olduğunu söyledi. İran hükümetinin İslam Şura Meclisi kanunu çerçevesinde ambargoların kalkmaması durumunda taahhütlerini azaltmakla mükellef olduğunu belirten Ruhani, ambargoların kalkması durumunda İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerine geri döneceğini de söyledi. Bölgede barış ve istikrarın önemine ve yabancıların varlığından dolayı krizleri ve terörizmin artmasına değinen Ruhani, bölgenin geçmiş, bugün ve gelecekte en önemli sorunun terörizmin yayılması olduğunu belirtti. Ruhani, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve terörizmin kökenini kazınmasının tüm ülkelerin yapıcı işbirliğiyle mümkün olacağını söyledi. Ruhani sözlerinin devamında yeni uluslararası şartlarda özellikle İran ve Almanya özel sektörlerinin işbirliği yapmasını istedi ve iki ülkenin korona ile mücadelede tecrübelerini paylaşmalarına vurgu yaptı. Merkel de nükleer anlaşmanın uluslararası bir anlaşma olarak korunmasına vurgu yaparak sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bürosu Başkanı, nükleer anlaşmanın İran'ın menfaatlerini karşıladığında değerli olacağını belirterek, nükleer meselede bir grupla uzun süre görüştük ve bir anlaşmaya vardık ve yeniden anlaşmamızı müzakere etmiyoruz dedi. Mahmut Vaizi, İslam İnkılabı rehberinin eserlerinin korunması ve yayınlanması ofisiyle yaptığı röportajda Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmemesi ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde bu durumun tam da Trump'ın istediği siyasetin devamı olacağını bildirdi. Vaizi, Amerika Birleşik Devletleri önce taahhütlerini yerine getirmeli. Elbette Avrupalıların hepsi taahhütlerini yerine getirmeli. Onlar Trump döneminde taahhütlerini yerine getirmek istediklerini, ancak Amerikan hükümetinin baskıları sonucu bu sözlerini yerine getiremediklerini bildirdiklerini belirtti. Vaizi, Trump'ın son 4 yılda bize uyguladığı tüm yaptırımları yasa dışı görüyor ve Biden'ın 20 Ocak 2017'ye dönmesi gerektiğine inanıyoruz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin devam edeceğini ama 20 Şubat'tan itibaren ajansın denetimi azaltılacak dedi. Zarif, nükleer anlaşmayla ilgili İran Meclisi'nin aldığı yasanın uygulanmasına ilişkin kabine toplantısının oturum kulisinde yaptığı açıklamada, İran İslami Şura Meclisi yasasına göre 23 Şubat'ta alınan tedbirlerden biri kanunun belirlenen tarihte uygulanmasıdır dedi. Zarif açıklamasında şöyle dedi: aslında ajansın denetiminin standardı olan güvenlik önlemleri izleme sözleşmesine göre hareket ettik. Bu sözleşmeye bağlıyız gönüllü bir eylem olarak. Ek protokolü onay almadan uyguladık ve şimdi bu gönüllü uygulamayı durdurmaya karar verdik. İran Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı talebi üzerine onunla meşruiyet edeceğiz. Ajans da İran'ın 23 Şubat'tan itibaren ek protokolü uygulamaya yönelik gönüllü çabalarımızın sona ereceğini, ancak ajansın İran'ı gözetlemeye devam edeceğini resmi olarak bildirdi dedi. İran'ın eylemleri nükleer anlaşmanın 36. maddesinin uygulanmasında yer alıyor diyen Zarif, biz nükleer anlaşmanın içindeyiz ve ülkenin en üst düzey makamının bildirdiği gibi Amerika yaptırımları kaldırdığında ve diğer üyeler de yükümlülüklerine bağlı kaldığında İran'ın telafi edici önlemler alması için hiçbir neden yok dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi cumartesi günü İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret edecek. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü ki Behruz Kemalbendi, Grossi'nin cumartesi akşamı Tahran'a geleceğini ve pazar günü de temaslarda bulunacağını söyledi. Kemalbendi, Grossi'nin İran ziyaretinin ana gündeminin İran'ın isteğe bağlı uygulamalarını durdurması ve bundan sonra tarafların işbirliği olduğunu söyledi. Kemalbendi, İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan kanun çerçevesinde karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda İran'ın 23 Şubat tarihinden itibaren isteğe bağlı uygulamalarını durduracağını söyledi. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Friedrich Zell, Rafael Grossi'nin Tahran yönetimine bir ziyaret teklifinde bulunduğunu doğruladı. İran, bir hafta içerisinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla işbirliğini ciddi oranda azaltacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler'e bağlı ajansların üyelerine gönderilen raporda, 15 Ocak'ta Tahran yönetiminin kendilerine bilgi vererek, 23 Ocak'tan itibaren nükleer anlaşma kapsamında uygulanan gönüllü şeffaflı önlemlerine son vereceğini bildirdiği aktarıldı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü bölgenin nükleer anlaşmadan kaygılı olduğunu ileri sürerek Amerikan hükümetinin İran'ın nükleer programı konusunu ele alması için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Geraldine Griffith dün El Arabiye'ye verdiği röportajı müttefikleriyle İran'ın nükleer meselesinde diplomatik süreci ilerletmek için çalıştığını ve Tahran nükleer anlaşmaya dönünceye kadar nükleer anlaşmaya geri dönmeyeceğini iddia etti. Daha önce nükleer anlaşmaya dönüp İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları kaldıracağına söz veren yeni Amerikan Başkanı Biden yönetimi beyaz sıraya girdikten sonra bu eylemi İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesine şart koştu. İran İslam İnkılabı rehberi geçen pazar günü Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşma hakkındaki yorumları üzerine İran'ın Amerika'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğinde ve bu doğrultuda İran aleyhindeki yaptırımları uygulamada kaldırdığında İran'ın da nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kalacağını söylemiştim.
İran Acil Durum Kurumu Yasuç ve Sisak şehirlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremde en az 44 kişinin yaralandığını bildirdi. İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kohkülüboy Rahmet eyaletine bağlı Dina ilçesi olan deprem yerel saatte dün gece 22.05'te kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mujtaba Halidi yaptığı açıklamada 5.6 büyüklüğündeki depremin Kohkülüboy Rahmet eyaletinin yanı sıra İsfahan eyaletinde de hissedildiğini ifade etti. Arama ve kurtarma ekipleriyle ambulansların deprem bölgesine gönderildiğini aktaran Halidi, deprem bölgesinde elektrik ve suyun kesildiği bazı evlerin de yıkıldığını bildirdi. İran Sağlık Bakanı Said Nemiki, Kohkülüboy Rahmet, İsfahan ve Şiraz'daki tüm sağlık kurumlarına gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.
Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Direktörü Ahmet El-Menzeri, İran'ın korona ile ilgili başarılı yöntemini diğer ülkelerle paylaşacaklarını söyledi. İran Sağlık Bakanı Said Nemiki ile görüşme sonrası açıklamada bulunan El-Menzeri, bu ziyaretinin kendisinin üçüncü ziyareti olduğunu ve son ziyarette yakından İran'ın korona ile mücadele sorunlarını nasıl başarılı şekilde yönettiğini sahada gördüğünü söyledi. İran Sağlık Bakanlığı'nın makro stratejik çalışmaları çerçevesinde korona ile mücadele yönettiğini ifade eden El-Menzeri, İran'ın kendine has yöntemlerinden biri aşiretler ve göçebeler için seyyar klinikler oluşturmasıdır. Bu şekilde korona ile ilgili hizmetlerin yanında bu kişilere değer sağlık hizmetlerine temin edildiğini gördük dedi. Araştırmalar ve sonuçların yayınlanmasında da İran'ın çabalarının başarılı olduğunu belirten El-Menzeri, İran'ın ayrıca tıbbi teçhizat üretimi içinde çaba sarf ettiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Ofisi Genel Müdürü İran'ın COVID-19 ile mücadelede başarılı ülkelerden biri olduğunu belirterek İran hükümetinde bu konuda kapsamlı bir plan vardı. İran sağlık sisteminin yapısı çok çevik, hızlı, duyarlı, esnek, acil durumlarda çok iyi bir performansa sahip dedi.
İmam Hümeyni Yürütme Kurumu Başkanı Muhammed Muhbir, İran aşısının İngiliz koronavirüsüne karşı %100 yetkili olduğunu söyledi. Muhbir açıklamasında İran aşısının insanlar üzerindeki ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını belirterek, İran aşısının insan testinin ikinci aşamasının önümüzdeki ay başlayacağını belirtti ve ikinci aşamanın sonuçları başarılı olursa İran'ın gönüllüler için aşı testinin üçüncü aşaması Nisan ayı sonunda başlayacak dedi. Muhbir, İran korona aşısı araştırma projelerinin ilerlemesine paralel olarak bu aşının seri üretim altyapısı da ilerliyor. Böylece bölgedeki en büyük korona aşısı üretim fabrikası önümüzdeki 2 hafta içinde açılacak. Ayda 2-3 milyon doz aşı üretim kapasitesine sahip olacak dedi.
17 Şubat 2021 tarihine ait Türkiye'de koronavirüs tablosu yayınlandı. Son 24 saatte 117.121 COVID-19 testi yapıldı. 7.325 kişinin testi pozitif çıktı. 86 kişi hayatını kaybetti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 31.866.086. Toplam vaka sayısı 2.609.359. Toplam vefat sayısı 27.738. Toplam ağır hasta sayısı 1193, toplam iyileşen hasta sayısı 2.496.833 oldu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya gazetesine Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ve bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, NATO ittifakındaki müttefiklerin uçakları için S-400 sisteminin bir tehdit oluşturduğunu ve bu konudaki endişelerini Türkiye'ye belirttiğini söyledi. Stoltenberg ayrıca Türkiye'nin Avrupa sistemi üretimi, SAMP-T sistemi veya Amerikan Patriot'u gibi alternatiflerin bulunduğunu, çözüm arayışlarına devam ettiğini ancak henüz ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Amerika'nın bir önceki başkanı Donald Trump bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin Patriot'u satın almak istediğini ancak kendisinden önceki Obama yönetiminin hayır dediğini, Türkiye'nin de ihtiyacı doğrultusunda Rusya'ya yönelerek S-400 aldığını söylemişti.
Türkiye rejimi karşı PKK yayınladığı bildirdi. Irak'ın kuzeyinde Türk ordusuyla yaşanan çatışmalarda 10'dan fazla PKK'nın öldürüldüğünü, ikisinin de Türkiye tarafından tutuklandığını bildirdi. Türkiye son bir yılda Irak'ın kuzeyine PKK unsurlarını temizleme bahanesiyle Kartal Pençesi ve Kaplan Pençesi adlı iki operasyon gerçekleştirdi.
Irak Kürdistan'ın Yurtseverler Birliği'si Erbil'e düzenlenen saldırıda halk hareketliğine karşı çıkan iddialara tepki göstererek Türkiye ve IŞİD suçlanmadığında neden bazı iç partilerin suçlandığını sordu. Gıyas El Surci dün El Ad News'a verdiği demeçte Kürdistan Yurtseverler Birliği pazartesi gecesi Erbil Hava Alanı yakınlarında herhangi bir partiyi roket saldırısıyla suçlamadı ve soruşturmanın sonuçlarını bekliyor dedi.
Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye ve Siyonist rejim İsrail'in Rusya'nın arabuluculuğuyla esir değişimi konusunda anlaştığını duyurdu. Sana'nın dün verdiği habere göre Suriye hükümetinin ana hedeflerinden birinin ırkçı rejim İsrail'in cezaevlerinde bulunan Suriye vatandaşlarını her ne pahasına olursa olsun kurtarmak olduğunu ve bu doğrultuda Suriye hükümetinin işgal altındaki Golan Tepelerinde yaşayan Suriyeli vatandaşların serbest bırakılmasını sağlamak için çalıştığı bildirildi.
IŞİD terörist grubu yayınladığı bildirde Suudi koalisyonu ile işbirliği ve Yemen Ensarullah güçlerine karşı savaş içinde olduğunu resmen açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre IŞİD teröristleri Marif vilayetinin El Kasara bölgesinde Yemen ordusu ve Ensarullah güçleri ile çatışmaları gerekçe göstererek Sanaa hükümet güçlerinden bazılarının çatışmalarda öldürüldüğünü veya yaralandığını iddia etti.
Ve son haberimiz, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan dün gerçekleşen telefon görüşmesinde 9 Kasım 2020 tarihli Karabağ anlaşması ve 11 Ocak 2021 tarihli zirvede varılan anlaşmanın uygulanmasını değerlendirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli Dağlık Karabağ beyanı ile 11 Ocak 2021 Moskova'daki üçlü zirvede varılan anlaşmanın uygulanmasının pratik yönleri değerlendirildi ifadesine yer verildi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı Rehberi'nin 29 Behmen 1356 tarihi kıyamı yıl dönümü konuşması etrafında. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün sabah Tebriz halkının unutulmaz ve tarihi 29 Behmen 1356 yılı kıyamı yıl dönümünde yaptığı video görüntülü konferansta İslam İnkılabı'nın kazanımlarını tanıttı. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamine'yi video konferansı yöntemiyle yaptığı görüşmesinde sultacıların İran milletinin sulta düzenine karşı durması dolayısıyla düşmanlıklarının devam ettiğine değinerek şöyle dedi. Tabii ki onlar insan hakları, İslami kurallar, nükleer, füze, bölgesel ve diğer meseleleri bahaneleriyle zıtlıklarını ve komplolarını göstermişlerdir. Ancak bu meselelerin sırf bahane olduğuna dikkat edilmelidir. İslam İnkılabı rehberi müstekbirlerin düşmanlıklarının devam ettiğine işaretle İran milleti bu saldırılar karşısında kazanmak için iki şeye ihtiyacı vardır. Kimliğe dayalı unsurların sağlamlaştırılması ve iç gücünün arttırılmasıdır dedi. Ayetullah Hamenei'nin İslam İnkılabı'nın kazanımlarını açıklaması çerçevesindeki beyanatı farklı açılardan önemli ve değerli noktalar içeriyor. Bu beyanatlarda vurgulanan önemli noktalardan biri de düşmanları tanıma ve onların askeri, siyasi, güvenlik, ekonomik ve yumuşak savaş çerçevesinde farklı yollara başvurarak devrim değerlerini zayıflatma, ikilem ve tereddüt yaratma girişimlerini fark etme hususudur. Bu açıdan İslam İnkılabı rehberinin bu yöndeki sözleri iki açıdan da stratejik önem taşıyor. İlk husus, daha görkemli bir gelecek inşa etmek için ileriye doğru gelişmekteki baskılar ve zorluklar karşısında dirençli olmak zaruretidir. İslam İnkılabı rehberinin bu konuşmasında stratejik öneme sahip ikinci önemli nokta ise milletin gerçek güç öğeleri ve bileşenlerinin ve de devrim değerlerinin korunmasına yapılan vurguydu. Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı'nın önemli kazanımlarından birinin de halkın devletin başına geçmesi ve kendi kaderlerini belirleme imkanının sağlanması olduğuna vurgu yapıp, yakında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek seçimleri ülke için büyük bir fırsat sayıp şöyle dedi. Tabii ki İslam Cumhuriyeti'ne karşı olanlar ülkenin gelişmesi için bu önemli kapasiteyi ve fırsatın oluşmasını istemiyor, ancak devrimci ve coşkulu halkın seçimlere katılımı ülkede güvenliği sağlayacak, düşmanları geri püskürtecek, onların tamahını azaltacaktır. Bu yüzden bu fırsatı kaybetmemek gerekir. İslam Cumhuriyeti düzeni halka dayanma ilkesini temel sayarak bunu yumuşak güç haline getirmiş ve düşmanların karşısında dik duruş sergilemiştir. Böylece bu özellik sayesinde birçok tehdit ve komployu da geride bırakmıştır. Tabii ki tehditler devam etmektedir. Bu tehditlerin asıl amacı ise İslam Cumhuriyeti düzenini zayıflatmaktır. Bu doğrultuda İran'ın savunma gücü de İslam İnkılabı'nın kazanımlarının önemli göstergelerinden biridir. Açık ve nettir ki İran'ın askeri gücü ve kabiliyetleri de düşmanları rahatsız etmiş, onların tehditlerine karşı sağlam bir set oluşturmuştur. Bu yüzdendir ki düşmanlar hep yaptırım, tehdit, terör, maksimum baskı ve psikolojik savaş, ayrıca İran'ın füze ve savunma gücünü karalayarak İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatıp pasif duruma düşürmek istiyorlar. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin sonunda ise nükleer anlaşma ile ilgili konuştu. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi şöyle dedi. Nükleer anlaşma ile ilgili bazı sözler ve vaatlerden söz ediliyor, ancak biz İhlal edilen ve aksine uygulanan birçok söz ve vaat duyduk. Bu yüzden söz ve vaat işe yaramıyor. Bu kez sırf pratik adım önemlidir. İslam İnkılabı rehberi sözlerine şöyle devam etti. Karşı tarafın pratik adımlarını görürsek biz de adım atarız. Bu kez İslam Cumhuriyeti söz ve vaat ile ikna olmayacak. İslam İnkılabı rehberinin bu sözleri gerçekte İran milletinin geleceğe doğru sağlam adımlar attığını gösteriyor. Adım atılan bu yolun hedefleri ise bağımsızlığa, iç kabiliyetlere ve aynı zamanda düşmanların aldatıcı siyasetleri karşısındaki bilinci doğrultusundadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Seyyid Hasan Nasrullah'ın Şehit Günü konuşması etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah 16 Şubat akşamı Direniş Komutanı İmad Mukuniye'nin şehadet yıl önünde yaptığı konuşmasında Lübnan iç meselelerinin yanı sıra farklı konuları ele aldı. Lübnan'daki temel mevcut konulardan biri yeni kabinenin kurulmasıdır. Ancak Saad el-Hariri Ekim 2020'den beri bu hususta başarı kaydedememiştir. Seyyid Hasan Nasrullah bu hususta 3 noktaya değindi. Nasrullah bu alandaki Lübnan'daki kabine çalışmalarının uluslararası meselelere karıştırmasını eleştirdi. Kimi Lübnanlı şahsiyetler ve gruplar yabancı aktörlerin kabine oluşumu sürecine müdahale etme zemini sağlamak istiyor. Başlarında Saad el-Hariri bulunan bu kesim bu süreci küreselleştirerek teknokrat bir kabinenin oluşmasına karşı çıkanları baskı altında bırakacaklarını ve onları geri çekilmeye zorlayabileceklerini düşünüyor. Buna rağmen Seyyid Hasan Nasrullah bu talebin sırf Lübnan meselelerini daha karmaşık hale getireceğini düşünüyor. Aslında bunun savaşa daveti çıkarmak olduğunu da düşünüyor. Seyyid Hasan Nasrullah bu hususta şöyle bir vurguda da bulundu. Biz bu fikrin ortaya atılmasının bir grubun yabancı güçlerden medet umarak diğerlerine karşı gövde gösterisi yapmak istediğine bağlıyoruz. Bu yeni işgalciliği davetiye çıkarmaktır ve ülkenin egemenliğine zıt düşmektedir. Seyyid Hasan Nasrullah'ın Lübnan'da kabineyi kurma hususundaki diğer önemli açıklaması da Hizbullah ve ortaklarının Saad el-Hariri başkanlığında Lübnan hükümeti kabinesinin kurulmaması iddialarını reddetmesiydi. Gerçekte Hizbullah sürekli Lübnan'da geçici hükümet gibi zayıf hükümetlerin kurulmasına karşı çıkmış ve daimi hükümetlerin kurulmasına vurgu yapmıştır. Hatta Ekim 2020'de de Saad el-Hariri'nin istifasına karşı çıkmıştır. Şimdi ise Seyyid Hasan Nasrullah, Saad el-Hariri'nin başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasını engelleme iddialarını kesin bir dille reddedip bir yandan da kabinenin Michel Aoun ile koordinasyon içerisinde kurulması gerektiğini belirtti. Seyyid Hasan Nasrullah'ın sözlerinin bir diğer önemli eksene de eleştiriler konusuydu. Lübnan siyaset arenasında kimi gruplar gerçekleri saptırıp sorumluluklardan kaçmak için ve de siyasi zararları ve hasarlarını telafi etmek için Hizbullah hareketine karşı temelsiz ancak planlı ithamlar savurmaktadır. 4 Ağustos Beyrut patlamasından sonra kimi Hizbullah karşıtı medyaya ayak uyduran akımlar bu patlamanın Hizbullah hareketinin kusur ve ihmali dolayısıyla gerçekleştiğini iddia ettiler. Gerçekte Hizbullah karşıtı olanlar acı bir komedi sahnelendirerek iddialarını belgeler ve kanıtlar ile ispatlamak yerine Hizbullah'ın bu olayda rolü olmadığına dair kanıtlar ve deliller istediler. Bu doğrultuda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri konuşmasında bu yaklaşımı eleştirerek sözlerine şunları ekledi. Kimileri her olayda Hizbullah'ın sorumlu olduğu şekilde tavırlar sergiliyorlar. Nitekim Beyrut limanı patlamasında da Hizbullah'a ithamlar savurdular. Hizbullah suçludur ancak deliller ve kanıtlar sunarsa suçsuzdur iddialarında bulundular. Seyyid Hasan Nasrullah sözlerine şunları da ekledi. İsrail ve Mossad'a Lübnan'a gelmek için daveti çıkaran Hizbullah karşılığı ithamlar delilsiz ve mantıksızdı. Asıl konu Siyonist rejimin vatandaşlarımızı kendi planları bataklığına çekmek istemesidir. Burada önemli olan husus bu ithamların Hizbullah'ın toplumdaki imajının bozulması ile siyasi yenilgilerin ve bölge içi başarısızlıkların telafi edilmek istenmesidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Behman 1399 Hicri Kameri 6 Recep 1442 ve 18 Şubat 2021 Perşembe. Yirmi yıl önce bugün Hicri Şems'i 30 Behman 1379'da önde gelen Hatip Hucetül İslam Hasan Kafi vefat etti. Hicri Şems'i 1307'de dünyaya gelen Haşey Hasan Kafi Horasani edebiyatı Meşed'de ilmi havzasındaki hocalardan öğrendi. İran'da petrolün millileştirilmesi ve İran halkının sömürgecilere karşı mücadelesi sırasında Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Kaşanlı'nın temsilcisi olarak gerçekleri bildirip halkı aydınlatıyordu. Tahran'da rahmetli İmam Hümeyni'yi destekleyen Hasan Kafi, Despot Şah rejimine karşı mücadeleye başladı ve etkili konuşmaları ile İslam İnkılabı'nın zaferi ulaşmasında önemli rol oynadı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İslami düzeni daima desteklemesinden dolayı kör münafıklar tarafından suikasta uğradı ancak bu suikast başarısız oldu ve yaralandı. Bu mücadeleci din alemi kendisinden birçok eser geriye bıraktı ki bunların arasında İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'ın talimi, Ehl-i Beyt'in 7. imamının dua ve hadis konularındaki talimleri, Sirat-ül Mustakim örneği İmam Rıza Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin talimleri adlı eserlerine değinebiliriz. On bir yıl önce bugün 30 Behman 1388'de İran'ın en ileri teknolojiye sahip deniz filosunun ilk örneği Cemaran kruvazoru hizmete girdi. Bu kruvazor 49 metre uzunluğuyla 1420 ton yük taşıyabilme kabiliyetine sahiptir ve hızı saatte 56 kilometredir. Büyük Cemaran kruvazorunun asıl sistemlerinden bazısı birkaç ülkenin tekelinde bulunmaktadır ancak İranlı uzmanlar bu Ruslar arası tekeli kırmayı başardılar. ...22 yıl önce bugün 18 Şubat 1999'da Irak'ın önde gelen alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Sadık Sad, Kutsal Necef-i Eşref kentinde suikasta uğraması sonucunda şehit düştü. Ayetullah Sadr'ın şehadetinden sonra Irak'ın Müslüman halkı geniş protesto gösterileri düzenleyerek ülkenin devrik Saddam rejiminin Ayetullah Sadr'ın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu haykırdılar. ...959 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Recep 483'te İsmaili Şiilerin önde gelen liderlerinden Hasan Sabbah İran'ın Kazvin kenti yakınlarındaki Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni de ele geçirmekle güç kazanarak birkaç kaleyi daha ele geçirmeyi başardı. ...926 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Recep 516 tarihinde Irak'ın Basra kentinde yaşayan İranlı edip ve yazar İbni Hariri lakaplı Ebu Muhammed Kasım bin Ali Basri vefat etti. ...126 187 yıl önce bugün 18 Şubat 1834'te 1830 yılından beri Cezayir'i işgal eden Fransız güçleri Emir Abdülkadir el-Cezayir'i güçleri karşısında ağır hezimete uğradılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidar Gara'dan yola çıkarak dokunulmazlık dosyalarını indirecek.
Karar.
Aşıda çözüm, ortak üretim.
Star.
Biden'dan Prens Salman'a soğuk duş. Muhatabımız Kral Selman.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 16 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde anayasayı yıkıp üstüne çökmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin TMBB Grup Başkan Vekili Cahit Özkan nasıl bir anayasa istediklerini manşetten duyurdu. Kurucu bir anayasa, AK Parti kurusu devamını getirdi 1921 anayasası gibi. Kurucu derken mevcudu çökerttiklerini ya da kullanılamaz hale getirdiklerini de ilan etmiş oluyorlar. 1921 derken de 1923'te ilan edilmiş cumhuriyeti yok saydıklarını açığa çıkarmış oluyorlar. 4 Şubat'taki gündemde sormuştuk, anayasa mı kaldı? Sonrasındaki açıklamalarla yanıtı verdiler, kalmadı. Bütün kurumları ve kuralları yıktık. Şimdi neyi nasıl yapacağız ona bakıyoruz. Cahit Özkan, Silivri yargılamaları sürecinde FETÖ medyasının itibar ettiği hukukçulardan biriydi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yeri gelmişken vurgulayalım. Silivri yargılamaları önce medyada yapılıyordu. Gerekli infazın ardından spor salonundan bozma mahkemeler verilmiş olan kararı veriyordu. O yargılamalar tarihin arşivine henüz bütün yönleriyle girmedi. Döneme özgü kurulan FETÖ'cü toplum kuruluşları da yargılamaların medyayı tamamlayan parçasıydı. Kurdurulmuş dernekler yüzyılın davası üzerine derin analizler yapıyor. Zamane medyası da bunu kamuoyuna ulaştırıyordu. Buna ilişkin pek çok örnek var ama birini paylaşmadan geçemeyeceğiz. Profesör Doktor Mehmet Haberal, tutukluluğun uzaması Silivri mahkemelerinin özgürlük taleplerine kapısını kapatması üzerine Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay başvuruyu inceledi. Profesör Haberal'ı haklı buldu. O günün yasalarına göre bunun anlamı şuydu. Haberal mağdur olmuştur. Bu mağduriyetin tazminatını kararı veren yerel yargıçları ödeyecektir. Vay sen misin bu kararı veren? Cahit Özkan ve etrafındaki bir grup hukukçular olarak buna ateş püskürmüştü. Heykeli dikilecek yargıçlar nasıl olur da tazminat ödemek zorunda kalırdı? Cahit Özkangillerin bu özgürlük öfkesine tabii ki AKP'de kayıtsız kalmadı. Mahkemelerin Haberal'ı tahliye etmesini önlemek, yargıçların tazminat ödememesini sağlamak için gece yarısı yasa çıkardılar. Böylesi durumlarda tazminatın kararı veren yargıçlar tarafından değil, devlet tarafından ödeneceğine dair yasayı apar topar meclisten geçirdiler. Böylece yargıçlar tutukluluğun devamına kararını hiçbir sorumluluk almadan vermeye devam ettiler.
Müzik. Cevher İlhan 16 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde aşı işi de algıyla yürütülüyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de bütün ağırlığıyla süren salgında vatandaşlara yeterli mali desteğin yapılamamasının yanı sıra yetersiz aşı tedarikiyle eksik aşılama başarısızlığı da karambola getiriliyor. Aralık başında tunturaklı söylemlerle 50 milyon doz aşı gelecek ve ay sonunda 10 milyon kişi aşılanacak denildi. Türkiye'nin 17 aşı üretim projesinin olduğu ileri sürüldü. Ne var ki iktidarda ilişik medyada dünyada üçüncü yüz propagandası yapılırken birçok ülkede nüfusun iki katı aşıyı teminle 10 milyonlarca vatandaş aşılanırken Türkiye'ye ancak 5 milyona yetecek aşı gelmiş ve bir tek %50.6 etkisi olduğu kaydedilen Çin aşısına kalınmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına bakılırsa şimdiye kadar nüfusun %90'ı aşılanmış olacaktı. Ancak 13 milyon aşının geldiği söylenirken şeffaflığın olmadığı ortamda kaç paraya kaç doz aşının getirildiği, ne kadar ödendiği, Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak aşı miktarının ne kadarının bağlantısının ve sözleşmenin yapıldığı bilinmiyor. En son 100 milyondan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığını ifade eden bakanın başka ülke ve firmalar nezdinde sakınca doğurduğu gerekçesiyle bundan sonra gelen aşı miktarı açıklanmayacak sözleriyle ne kadar aşı geleceği bilgilerini vermekten kaçınması, aşı temini ve fiyatlarının gizlenmesi vatandaşları daha da işkillendiriyor. Neler oluyor diye sorduruyor. Belli ki talan edilen ekonomide hükümet çok iddialı olduğu aşıya da para ayırabilmiş değil. Diğer yandan yandaş medyada sıra yaşlılarda evde aşı başladı manşetleriyle 83 milyonluk ülkede aşıda 1 milyonu geçtik garabeti sergileniyor. Günde 1,5 milyon kişi aşılanacak vaadine karşılık bakan günlük 500 bin aşıdan bahsediyor. Ancak günde 115 bin aşılama ile şimdiye kadar en az 9-10 milyon vatandaşın aşılanması gerekirken on binlere düşen yavaşlamayla birinci doz aşılanların 3 milyon 834 binde kalması gerekli aşının getirilemediği vakasını ortaya koyarken bu hızla aşılamanın en az 2 yıl süreceği bildiriliyor. Bu haliyle Türkiye'de devlet salgınla mücadelede dünyada halkına en az destek veren ülke. Birçok ülke vatandaşlarına gayri safi milli hasılalarını %13'ünden %19'a varan ve 10 milyarlarca dolara bulan desteği sürdürürken Türkiye %1.1'de kalmış. Doğrudan destek 8,5 milyarda kalmış. Bunun 2,5 milyar lirası IBAN'la halktan toplanan paralardan. Ekonomistler binlerce lira kira ödeyen esnaf ve işletmeleri 500-750 lira kira desteğinde olduğu gibi %3 ciro desteğinin de yetersiz ve göz boyamadan ibaret kaldığını kaydediyorlar. Neticede tek kişilik yönetim muammalı aşı işinde de başarısız. Salgınla mücadeledeki bu tutarsız, çelişkili, öngörüsüz politikaların bedelini on binlerin hastalanmasıyla ayda 4.000-4.500 insanımızın vefatıyla ödüyoruz.
Özcan Yeniçeri 16 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde toplumsal refleksler test ediliyor başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın şımarttığı bir kesim var. Bu kesim kendilerini yasa, anayasa hatta devlet üstü görüyor. Bunlar kritik zamanlarda ortaya çıkıyor. Muhalif unsurları tehdit ederek iktidara el sallıyor. Kraldan çok kralcılık yaparak biz buradayız ve tetikçiliğinizi yapmaya hazırız, artık bizi de görün mesajı veriyorlar. Hanımın birisi televizyondan 15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür şeklinde açıklama yaptı. Erken birisi de biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimileri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin? Ailenizi nasıl koruyacaksınız şeklinde uçuk tehditler savurur. Sırtını iktidara dayanan birileri resmen toplumun sinir uçlarıyla oynuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Muhalif kanattan paylaşılan bir tweet, edilen bir söz ya da yapılan vasat bir eylem tutuklamaya giden sıkı bir takibat başlatırken yandaşların katliam tehditleri sıradan işlemlere tabi tutuluyor. Sonuçta da suya sabuna dokunmayan bir kararla konu bağlanıyor. Bu nedenle korunduğunu ve korunacağını düşünen sahte kahramanlar gündeme tutunmak, göze girmek, statü ve pay kapmak uğruna olağan dışı davranış ve söylem geliştiriyorlar. Yandaş kesim iktidarın yanında muhalefetin karşısında kendini göstermenin kariyer ve güç anlamına geldiğinin farkındalar. Bu takım her kritik gelişmeden rant çıkarmak üzere pusuda bekliyor. Doğru zamanda yapacakları bir hamle ile iktidar sahiplerinin gözünde görünür olmaya çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara karşı medya aracılığıyla muhtelif kesimlerden yapılan tehdit içerikli söylemleri bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Durumdan vazife çıkaran bir YouTuber iki elinde çifte silahla verdiği görüntüde dilinizi koparıp elinizi kıracağız dedikten sonra işi daha da ileri götürerek öğrencilerin eğitim, öğretim hayatına son verilsin ve mal varlıklarına el konulsun önerisini getiriyor. Bunu cahilliğe ve dal kavukluğa bağlamak mümkün olsa da şu tehdidi herhangi bir gerekçeye bağlamak mümkün değildir. Çünkü bu tehdit makam ve kariyer sahibi bir aktörden geliyor. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz, bilin istedim. Bu zatın unvanı profesör, makamı da dekandır. Bu bir bilim insanı söylemi olabilir mi? Yönetim makamında oturan birinin, birilerinin işini görmek gibi bir görevi elbette vardır. Ancak bu zatların birilerini bitirmek gibi militanvari bir görevi yeni edinmiş oldukları anlaşılıyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 102. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Ayetullah Burujerdi'nin dini önderliği hakkındaki görüş ve düşüncelerini ele almak istiyoruz. Thank you.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Hümeyni'nin dini ilimler merkezlerinde ilmi ve faziletleri sayesinde ulema ve talebelerin arasında sevilen ve sayılan bir alim olmasına karşın Şia Müslümanların büyük taklit merci olan Ayetullah Brucerdi büyük saygı duyduğunu ve hatta ders celselerine katıldığını beyan ettik. İmam Hümeyni Ayetullah Brucerdi'nin Kum kendine hicret etmesinde önemli ve ciddi rol ifade etmesinin yanı sıra dini ilimler merkezlerinde konumunun güçlenmesinde de katkı sağlıyordu. Zira Ayetullah Brucerdi'nin ulema arasında uygun konuma ve mevkiye sahip olduğunu ve bu konuma ve mevkiye dayanarak bir ölçüde hakim siyasi rejimin zulmü ve diktatörlüğüne karşı durmak ve halkın üzerindeki baskılarını hafifletmenin mümkün olduğuna inanıyordu.
Öte yandan İmam Hümeyni ile Ayetullah Brucerdi'nin siyasi faaliyetlerine farklı bakışlarından hareketle bugünkü sohbetimizde sizleri Ayetullah Brucerdi'nin dini önderliği döneminde İmam Hümeyni'nin izlediği siyasi çizgiyle tanıştırmak istiyoruz. Kuşkusuz imamın o dönemde izlediği siyasi çizgiyi ve faaliyetleriyle tanışmak sizleri imamın siyasi düşünceleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirecektir.
Şia alimlerle hakim siyasi rejimlerin arasındaki ilişkilerde yaşanan inişli çıkışlı süreç hiç kuşkusuz Şia mezhebinin fikri ve fıkhi gelişmeleri tarihinde önemli ve ilginç konulardan biridir. Şia Müslümanlar Hazreti Mehdi'nin gaybeti döneminde her türlü hükümeti gaspçı hükümet olarak bilir ve hükümet ancak İmam Zaman Aleyhisselam'ın hakkı olduğuna ve başkası bu hükümeti gasp edemeyeceğine inanıyor.
Bu arada bazı Şia alimler bu ilkeyi benimsemekle beraber Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın somut bir şekilde hükümetin başında olamayacağı dönemlerde adil hükümdarlarla işbirliği yapmak, böylece masum insanların kanının akmasını engellemek ve toplumda sosyal adaleti sağlamanın mümkün olduğuna inanıyorum. Ancak bazı Şia alimler de hükümdarlarla her türlü doğrudan işbirliğini reddederek Şia alimlerin hükümdarlarla ilişkilerinde her zaman gözlemci ve etkili rol ifa etmeleri, böylece din ve ulemanın siyasete bulaşmaları engellenmesi gerektiğini savunuyor.
Din alimlerinin siyasi faaliyetlere farklı bakışı, Şia tarihi boyunca Şia ulema ve siyasi rejimlerin arasında işbirliği ve teamül bağlamında farklı modellerin gündeme gelmesine yol açmıştır. Bu modeller siyasetten mutlak surette uzak durmaktan, siyasi nizamlarla yakın işbirliği ve desteğe kadar geniş bir yelpazeden oluşuyor. Bu işbirliği özellikle adaletten yana tavır koyan krallar ve hükümdarların döneminde daha belirgin, daha sıkı olmuştur. Ayetullah Brucerdi ise siyasi rejimlerle doğrudan işbirliğini reddeden ve ulemanın halkın ve hükümetin işlerini gözetlemekle yükümlü olduğuna vurgu yapan alimlerden ve taklit mercilerinden biriydi.
Ancak İmam Hümeyni başta İran'ın dönem despot rejimi olmak üzere iktidarın başında bulunan hükümetle işbirliğini reddediyor ve daha da ötesinde saltanat rejiminin şer'i olmadığını ve veli-i fakih gözetiminde İslami hükümetin kurulmasını savunuyordu. Bu noktadan anlaşıldığı üzere Ayetullah Brucerdi ve İmam Hümeyni'nin siyasi görüş ve çizgileri birbirinden farklıydı. Peki ama İmam, İran ve dünyanın Şia Müslümanlarının dini önderliği Ayetullah Brucerdi'nin elinde bulunduğu dönemde nasıl davranıyordu? Bu konu imamın emsalsiz ve farklı kişiliğinin önemli bir parçasını gözler önüne seren bir konudur.
İmam Hümeyni Ayetullah Burucerdi Kum kentine hicret etmeden önce Keşful Esrar adlı kitabını yazarak hakim siyasi rejimi ve sapkın akımlara eleştirmekte yüksek yeteneğe sahip olduğunu ortaya koydu. Nitekim İran'ın despot ve diktatör kralı Rıza'nın hükümeti döneminde asla onun iktidarını ve şer'i olmayan emirlerini kabul etmedi. Yine Ayetullah Burucerdi vefat ettikten sonra İmam Hümeyni'nin siyasi ve inkılapçı faaliyetleri daha da arttı ve sonunda İran'da saltanat rejiminin çökmesi ve İslam inkılabının zaferiyle sonuçlandı.
Ancak Ayetullah Burucerdi Şia Müslümanların dini önderi olduğu dönemde İmam Hümeyni Ayetullah Burucerdi'nin ilmi ve manevi konumuna duyduğu saygı ayrıca toplumda ve Müslümanların saflarında bölünmeleri önlemek için sadece ders vermekle uğraştı ve bir tek gerektiği zamanlarda Ayetullah Burucerdi'ye siyasi istişare veriyordu. İmam Hümeyni yakından tanıyan insanlar, imamın onca direnişçi ruhuna rağmen bu denli esnek davranmasını sırf Allah korkusu ve görevini iyi bilmesi ve zamanlaması da doğru olmasına bağlıyor.
Bu bağlamda Ayetullah Cafer Subhani şöyle anlatıyor. Ayetullah Burucerdi'nin dini önderliği döneminde imamdan muhteşem bir sessizliğe şahit oluyorduk. İmam merhum Burucerdi Kum kentine geldiği günden vefat ettiği güne kadar geçen sürede siyasi meselelerle ilgilenmedi ve ders vermek ve nefsini tehsip etmekten başka bir şeyle uğraşmadı. Oysa herkes Keşful Esrar yazarı yani İmam Hümeyni'nin o siyasi düşüncesini mevcut yarı serbest siyasi atmosferde takip etmesini bekliyordu. Fakat beklenenlerin aksine imam sükut etmek ve sadece kitap yazmak ve talebe yetişmekten başka bir şeyle uğraşmadı. Peki neden imamın o kükremeleri ve ezici haykırışları merhum Burucerdi Kum'a geldikten sonra sönmeye yüz tutmuştu? Sebebi şu ki, imam Allah yolunda adım atan bir insandı. İmamın hareketsizliği ve sessizliği sırf söz etme alanındaydı ve sükut etmesi de görevi icabıydı.
İmam Hümeyni başta Ayetullah Burucerdi olmak üzere Şia mezhebinde merceliğin hürmetini ve konumunu korumak üzere tüm meselelerde ve siyasi olaylarda Ayetullah Burucerdi ile koordineli bir şekilde hareket ediyor ve siyasi meselelerin ulema ve Müslümanların arasında tefrikaya yol açmasına müsaade etmiyordu. Ayetullah Yusuf Sane'i Kum'da bir alimin emniyet müdürü tarafından darp edildiği olayı anlatarak imam bu olayın takip edilmesi ve nasıl davranacağını belirlemek üzere Ayetullah Burucerdi'nin görüşüne başvurduğunu belirtiyor.
Ayetullah Sane'i bu macerayı şöyle anlatıyor. Ayetullah Burucerdi hayattayken imam dini ilimler merkezinin işlerine asla karışmazdı. Zira imama göre merkezin başkanı vardı. Hatırlıyorum bir gün Kum Emniyet Müdürü kentin alimlerinden biri olan Şeyh Hasan Tahrani darp etmişti. Bazı arkadaşlar bunun üzerine imama gittiler ve macerayı anlattılar. İmam şöyle buyurdu. Merkezin başkanı var. Ona başvurun ve macerayı anlatın.
İmam Hümeyni dönemin despot rejiminin din alimlerine karşı aşağılayıcı tavırları konusunda rejimin bu hareketine karşı tavır koymasını isteyenlere verdiği cevapta da her türlü tavır koymanın Ayetullah Burucerdi'nin iznine bağlı olduğunu belirtti. Ayetullah Yezdi bu bağlamda bir anıyı şöyle anlatıyor. Hicri Şemsi 1334 yılında ünlü vaiz Felsefi Bey, Ayetullah Burucerdi'ye destek doğrultusunda sapkın Bahai tarikatı ile mücadele etmeye başladı. Pehlevi rejimi görücüde bu hareketi destekliyordu. Ancak birden Şah'ın 180 derece çark ettiğine şahit oldu. Şah, Tahran'ın Şia alimleri ve taklit mercilerini aşağıladı. İmam, bana ve onu ziyarete gelen ve meseleyi anlatan diğerlerine şöyle buyurdu. Eğer Burucerdi Bey izin verirse İran'ı bir günde Şah'a karşı ayağa kaldırırım.
İmam Hümeyni, bazı arkadaşların Milli Şura Meclisi seçimlerine el atması ve birkaç dindar milletvekili adayını belirlemesi yönündeki taleplerini sırf Ayetullah Burucerdi'nin dini önderliği ve siyasi konularda onu sollamak istemediği gerekçesiyle kabul etmedi ve tek görevi ders vermek olduğunu belirtti.
Ayetullah Cafer Subhani bu konuda şöyle diyor. Hatırlıyorum, sene Hicri Şemsi 1330'da merhum Ayetullah Burucerdi döneminde Milli Şura Meclisi seçimleri etrafında tartışmalar iyice kızışmıştı. Ve seçim bölgeleri Musaddık ve Şah yandaşları olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Ancak hiçbir aday da ulemanın tasvip edeceği türden değildi. Şeyh Esedullah Nurullahi adında bir arkadaş ders celisinde imamdan seçim meselesine el atmasını, bazı mümin ve dindar milletvekili adayını açıklamasına veya en azından Kum kenti için uygun bir aday seçmesini istedi. İmam bu konuda mazur olduğunu ve şimdilik tek görevi ders vermek olduğunu buyurdu.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 102. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu.
Muhterem dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde modern savaşlarda biyolojik silahların kullanımının özelliklerini ele alacağız.
Çağdaş dönem ülkelerin güvenliğini tehdit eden durumlar ile karşı karşıyadır. Bu arada biyoterörizmin, terörizmin ta kendisinden ve kimyasal silahlardan da daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Biyoterörizmde düşman gizli ve yıkıcı girişimlere başvurup önlenmesi çok zor. Bilinmesi ve karşı koyulması da çok zor faaliyetlerde bulunur. Sohbetimizin devamında biyoterörizm saldırılarına karşı kamu sağlığını tehdit eden durumları ve insani uluslararası hukukun bu meseleye yaklaşımını ele almak istiyoruz.
Yeni askeri teknolojilerin gelişmesi ve ülkelerin bilimsel açıdan gelişim sağlamasının ardından ülkeler ve devletler arasındaki çatışmalar yeni şekillerde devam etti. İnsanlık tarihi boyunca savaşlar ve çatışmalar hep evrime yönelik bir seyir izlemiştir. Bu süreç savaşların şekillenmesine etkili olmuştur. Soğuk savaşın ardından ve uluslararası düzende yeni koşulların ortaya çıkması ile savaş araştırmalarının büyük bir bölümü bu olgunun özü ve niceliğine odaklandı. Araştırmacılar gelecek araştırmaları çerçevesinde 21. yüzyıldaki yeni savaşların özelliğini yeni savaş araçlarına başvurmak olarak belirlediler. Bu yüzden yeni ve modern savaşlarda siber ortam araçlarına, uzaktan kumandalı ve insansız uçan araçlarına ve gelişmiş casusluk araçlarına başvurulacağı belirtildi. Bu bağlamda özgün özelliklerinden dolayı biyolojik silahlarında birkaç büyük güç tarafından kullanılacağı belirtildi.
Biyolojik tehditlerin dünyaya güvenlik tehlikesi, biyolojik silahların üretiminin ve kullanımının, virolojisinin, göreceli bilgi ve becerisine sahip olması ile mümkün olabileceğidir. Ülkeler asgari viroloji bilgi sayesinde yıkıcı mikroplar ve virüsler tasarlayabilirler. Bu virüslerin de ham maddesine ulaşmakta kolaydır. Virüse yakalanmış hastanın vücudundan virüs ayrılabilir ve genetik manipülasyon ile bulaştırılmak üzere başka bir ortamda yayılabilir. Bu virüslerin üretimi de ucuzdur. Ayrıca uluslararası mafyanın gizli işbirliğiyle bu aranda kolaylığın da söz konusu olduğu söylenmelidir. Koronavirüsün kökeni konusundaki tartışmalar bazı biyolojik saldırıların izinin sürmesi ve kaynağını da bulmanın da zor hatta imkansız olduğunu gösterdi. Son olarak biyolojik silahlar teorist grupların yıkıcı faaliyetleri içinde uygun bir araç sağlamaktadır.
Biyolojik salgınlar farklı şekillerde bulaşmaktadır. Bu salgınlar doğal kaynaklı olabilir. Yani hastalığın insanlar ve diğer hayvanlar arasında doğal olarak bulaşması mümkün olabilir. Veya bulaşıcı hastalıklara yol açabilecek insan atık suyunun kontaminasyonu gibi kasıtsız insan müdahalesi nedeniyle olabilir. Ayrıca salgınlar şüpheli ve kasıtlı kaynaklı olabilir. Kasıtlı biyolojik tehditler iki bölümden oluşur. Kısa boyutlu olarak insanlara ve hedef kitleye zarar vermek için biyolojik etkenlerin kullanılmasını içeren biyoterörizm ve biyolojik etkenleri geniş çaplı bir şekilde yaymayı hedefleyen biyolojik saldırılar. Bu saldırıların amacı askeri, sivil, tarım, hayvancılık ve gıda altyapısına zarar vermektir.
Biyolojik olarak tahrip edici maddeler kullanılarak üretilen ve biyolojik silahlar, bitkiler, doğal kaynaklar, iklim gibi alanlarda olumsuz etkilere neden olabilir. İşte bu en çok zarar gören alanlardan bazılarına sohbetimizin devamında değineceğiz. Doğal kaynak tehditleri durumunda biyolojik silahlar hava, yiyecek, su ve çevreyi kirleterek insanlar ve diğer canlılar için büyük sorunlar yaratabilir. Bitki örtüsünün yok edilmesi, nadir bitki türlerinin yok olması ve çöl alanlarının artması, bitkisel ve doğal anlamda en çok gözlemlenen zarar ve hasar olmuştur. Çok çeşitli mikroplar ise havada uzun mesafelere bulaşabilir. Biyolojik silahlarda kullanılan bu mikropların en tanınmışı ise insanlar ve bitkileri etkileyen mantarlardır. Bu mikrobik unsurlar hava üzerinden kolaylıkla yayılabilirler.
Biyolojik saldırılarda ve vakalarda biyolojik mikropların sudaki etkisinin çok geniş olduğu görülmüştür. Örneğin 1 gram klostridium toksininin suya bulaşması 6 saat içinde 8 milyon insanı öldürebilir. Biyolojik silahların kullanımı, etkileri yıllar sonra bile doğrudan veya dolaylı şekilde devam edebilir. Hayvanları ve türleri etkilenebilir. Hayvanların doğal düzeni bozulabilir ve nesli tükenmekte olan türlerin yok olmasına yol açabilir.
Değindiğimiz gibi bir yandan biyoloji dallarındaki son gelişmeler ve diğer yandan güçlü ülkeler tarafından yapılan bilimsel araştırma sonuçlarının kötüye kullanılması, biyolojik etkenlerin insanlar ve çevre için ölümcül silahlara dönüşmesine yol açmıştır. Bu mesele aynı anda iki güvenlik kategorisi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ulusal ve halk sağlığı kategorileri.
İran'daki Uluslararası Barış Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Monira Oruci bu hususta şöyle diyor. Bazı büyük ekonomik güçler veya çok uluslu büyük şirketler dünyanın belli bölgelerinde maden ve ekonomik kaynaklarını kullanmak alanında rakiplerini devre dışı bırakmak için hastalık etkenlerini bile yayıyorlar ve bu alanda hiçbir sorumluluk da üstlenmiyorlar. Onlar sonunda sağlık girişimlerinde bulunup sağlık masraflarını karşılayarak bölgedeki popülaritelerini arttırıyorlar. Böylece istedikleri bölgede kontrolü ele alıp faaliyetlerini arttırıyorlar. Biyolojik savaş araçlarının görünmemezliği ve geniş çaplı ve uzun vadeli etki bırakmadaki özelliklerinden dolayı geride bıraktıkları zayiata ilaveten orantısız korku, güvensizlik ve ızdıraba da yol açarlar.
Biyolojik araçların kullanımı dünyayı ve insanların ve hayvanların biyolojik ekosistemini etkileyen krizlere yol açabilir. Küresel sağlık düzeni artık dünyayı insanlığın geleceği konusunda korku ve belirsizliğe sokan COVID-19 gibi virüslerin üstesinden gelemezse büyük insani trajedi ortaya çıkabilir. Bu açıdan bakıldığında bu ölümcül virüsün üretiminden ve yapılmasından kimin sorumlu olduğuna bakılmaksızın COVID-19'un ve sosyal ve ekonomik çöküşü, ölüm, yoksulluğun topluluklar arasında yayılması ve çevreye daha fazla zarar vermekten başka bir şeyle sonuçlanmayacağı söylenebilir. Bu nedenle hükümetlerin biyolojik faaliyetleri üzerindeki uluslararası ve yasal kontrolün güçlendirilmesi gerektiği görülüyor.
Değerli dinleyiciler, Biyolojik Tehditler, Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga, öğütlere birinci hikmet fitnelere karşı. Nehcul Belaga'da yer alan Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Bu veciz kelimeler ilahi marif, fıkhi meseleler, ahlaki değerler, sosyal ve siyasi konularla içeren, insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Bugün sizlerle Nehcul Belaga'nın ilk veciz sözünü kısaca ele almak istiyoruz. Bazen toplumda fitneler baş gösteriyor ve hakkı batıldan ayırt edilemeyecek kadar puslu bir hava oluşuyor. Bu durumda biraz duraksayarak toz ve dumanın dinmesini ve hakkın kendini göstermesini beklemek gerekiyor. O zaman hak güneşi parlamaya başlayınca artık durmak ve sessiz kalmak caiz değil ve artık hakkı tam olarak savunmak gerekiyor. Fakat bazen zalimlerin birbiriyle savaştığı bir fitne oluşuyor ve ortada haktan eser yok. Bu durumda dikkatli olmak ve kimseye de durumu suistimal etmeye izin vermemek gerekiyor. Emirel Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Necubelağ'ın birinci hikmeti sözünde de bu gibi fitnelere işaretle şöyle buyuruyor. Fitneye karşı 2 yaşındaki deve gibi ol, onun ne binilecek sırtı ne de sığılacak memesi vardır. Emirel Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde tüm muhataplarına batıl fitnelerin baş gösterdiği zaman tam 2 yaşındaki deve yuvaları gibi davranmalarını tavsiye ediyor. Zira böylece fitneciler tarafından da suistimal edilmezler. İbn-i Lebun 2 yaşında olan erkek deve yavrusuna deniliyor. Erkek olduğu için sığılacak bir memesi de yokken, üstelik güçsüz olduğu için de binik olarak da kullanamaz. Böylece ne sağılabilir ve ne de bilinebilir. Fitne ise kargaşa, yanıltma, kandırma ve saptırma anlamındadır. Hazreti Ali Aleyhisselam Necubelağ'ın 50. hutbesinde tüm fitnelerin heva ve hevesi izlemenin sonucu olduğunu belirtiyor. Sosyal ve siyasi fitnelerde genelde batıl olan iki grup işleri eline almak ister. Bu yüzden toplum gerginleşir ve hak ve batılı birbirinde ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışır. Böyle bir ortamda ise fitnecilerin tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak ve ikisi de batıl ehli olan iki taraftan hiçbirine yardımcı olmamak gerekiyor. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam fitne zamanında fitnecilerin senin mal ve canına göz dikmeyecek şekilde davranılması, yani dolaylı veya dolaysız onlara bizim üzerimizden nemalanmalarına izin vermemek gerektiğini buyuruyor. Bu fitnelerin örneklerine İslam'ın zuhur ettiği ilk asırlarda rastlanır. İmam ve yarenleri her zaman onlardan uzak durdular. Her ikisi batıl ehli olan Emeviler ve Sübeyliler arasında yaşanan savaş bu fitnelerin en bariz örneğidir. Bir zamanlar İmam Ali Aleyhisselam'ın bizzat düşmanlarından olan ve Cemal Savaşı'nın yaşanmasına sebep olan Abdullah bin Zübeyr, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kanının intikamını almak bahanesiyle hilafet iddiasına bulundu ve yine de bizzat fesat ve yolsuzluğun sembolü olan Yezid ve Emevilere de karşı karşıya getirdi. İki taraf arasındaki savaşta ise birçok günahsız insan öldü. Halbuki her iki tarafta meşru olmayan bir savaşta güç kazanmak için insanları kurban ettiler. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu sözü batıl bir grubun müminler ve haktan yana olanlara karşı ayaklandıklarında müminleri desteklememek anlamında değildir. Zira Allah-u Teala Hucurat Suresinin 9. ayetinde ise açıkça şöyle diyor. Eğer inananlardan iki grubu birbiriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletle davranın. Muhterem dinleyiciler, Necubelağ öğütleri 1. Hikmet Fitnelere Karşı adlı programı dinlediniz. Hoşça kalın.
Dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimini amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerini, özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei nükleer anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada konuşmanın yararı yoktur, bu defa sadece pratiğe bakıyoruz. Karşı taraftan pratikte bir uygulama görürsek biz de uygulayacağız. Bu kez İslam Cumhuriyeti sözde vaatle tatmin olmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın korunmasının tek yolu Amerika'nın gayri insani ambargolarının kaldırılması olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bürosu Başkanı Vaizi, nükleer anlaşma İran'ın çıkarlarını sağlamazsa değersizdir açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Zarif, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin devam edeceğini ama 23 Şubat'tan itibaren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi azaltılacak dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'ı ziyaret edecek. Kemal Vendi, Grossi Cumartesi İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.